Değerli Ahu, bugünkü Türkiye gündeminde ilk olarak seninle Avrupa Birliği ile uzlaşma konusuna değinelim. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği ile Türkiye arasında toplantılar yapıldı. 3-4 saat sürmesi gereken toplantılar 6-7 saate uzadı. Sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Avrupa Birliği ile uzlaşmaya varıldı mı diye sormak istiyorum. Bu uzlaşmanın içeriği nedir?
Türkiye, Brüksel'de bu hafta başında yapılan müzakerelerin çok uzaması, geceye sarkması, ertesi güne varılan anlaşmanın, en azından kısmi olarak varılan anlaşmanın açıklaması sonucunda yeni bir düzleme giriyor diyebiliriz. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre vize muafiyeti karşılığında Suriyeli göçmenlerin ya da mültecilerin geri kabulü, bunların masraflarının karşılanması için 3 milyarlık euroya yapılacak bir 3 milyarlık ek paket gibi talepler Brüksel'deki toplantıda genel kabul görmüş. Şimdi Avrupa basında böyle yansımıyor. Tabii Başbakan Davutoğlu'nun dönüşte uçakta yaptığı Kayseri pazarlığı yaptık, bu da iyi oldu ifadeleri de muhtemelen Avrupa kamuoyunda, diplomatik çevrelerde görüşülüyor. Nitekim Avrupa Parlamentosu'nda çarşamba günü yapılan oturumda ve tartışmalarda bu işin Avrupa'nın hukukuna, değerlerine, normlarına uygun olup olmadığı, yasal olup olmadığı ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Hafta sonu Almanya'da bazı kritik eyaletlerde seçim oldu ve Türkiye'nin açtığı kartı, bu kadar açıkça söylediği, Avrupa'dan aldık dediği tavizlerin ortaya dökülmesi Angela Merkel'i sıkıntıya sokacak mı, ona da bakacağız. Ama Avrupa Parlamentosu Liberaller ve Demokrat İttifak Grubu Başkanı Guy Verhofstadt, ki Türkiye'yi yakından tanıyan bir isimdir, The Guardian'a yazdığı yazıda Avrupa'yı Türkiye ile üzerinden mutabakata vardı, göçmen anlaşması nedeniyle eleştirdi. Verhofstadt, anlaşmaya imza atması halinde AB'nin Erdoğan'ın ülke içindeki siyasi zaferine yardımda suç ortağı olacağını belirtti. Guy Verhofstadt yazısında özetle şu görüşü savunuyor: mülteci krizi AB'nin gitgide daha otoriter hale gelen bir rejimle bir anlaşma imzalamasıyla çözülmeyecek. Bu Türkiye'nin içiyle ilgili olan tartışma. Bir de diğer ayak var. Mesela İngiltere'den gelen vizelerin kalkması konusu bizi bağlamaz açıklaması, Schengen bölgesinin içinde olmadığı için doğal olarak. Yine bazı başka ülkelerden gelen bu parayı ödemek zorunda mıyız, Türkiye ile bu anlaşma yapılmalı mıdır şeklindeki eleştiriler, İtalya'nın basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü daha iyi noktaya gelmeden bunu yapmamız doğru mudur şeklindeki tartışmalar, Avrupa'yı bir süre daha, en azından nihai kararın açıklanacağı 18 Mart'a kadar meşgul edecek gibi gözüküyor.
Aslında Avrupa Birliği'ne üyelik konusu da tabii çok tartışıldı ama üyelik konusunda çok büyük itirazlar olmasa da Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili yeni fasılların açılması gerekeceği şeklinde konuşmalar var. Fakat sanki burada bir çifte standart varmış gibi, Türkiye'yi zaten üyeliğe kabul etmeyip de oyalama taktiği içindeymiş gibi bir hava da sezinlenebiliyor. Bu anlaşma yapıldı mı yapılmadı mı? Türkiye'yi oyalıyorlar mı oyalamıyorlar mı? Ya da Türkiye istediğini aldı mı almadı mı? Farklı kaynaklardan farklı bilgiler geliyor.
Çok doğru. Avrupa'nın iç kamuoyu açısından çok riskli bir anlaşma. Kolay kolay da AB'nin bunu açıklayabilmesi mümkün değil. İkinci konu, senin de bahsettiğin önemli. Türkiye belki de bu serbest dolaşım veya vizesiz seyahat hakkını elde ederek tam üyelik başvurularındaki müzakere pozisyonundan da geri adım atıyor. Bize bu yeter demeye getiriyor. Bu da Avrupa'nın belli noktalarda işine geliyor olabilir. Yani Türkiye'nin yeni AB üyelik perspektifindeki mevcut fasıl açılması için mesela Kıbrıs Rum vetosunun kalkması gerekiyor. Bu da kolay kolay kalkmıyor. Onun yerine Avrupa Birliği'nin de Türkiye'nin de kısmen işine geliyor. İşte biz size bunu verdik, siz bunu aldınız, sizin de iç kamuoyunuz memnun, bizim de iç kamuoyumuz göçmen krizinde en azından bir yavaşlama olduğu için memnun gibisinden. Ama temel prensiplere inildiğinde Türkiye'nin gerçek AB perspektifinde çok da büyük bir kazanım yok. Sadece öğrencilere veya işte seyahat etmek isteyenlere, alışveriş yapmak isteyenlere, ticaret yapmak isteyenlere tanınan bir seyahat serbestisi, ki bu sadece Schengen ülkeleriyle kısıtlı. Mesela Schengen bölgesinin dışındaki AB ülkeleri hala vize isteyebilir. Dahası Türkiye böyle bir anlaşmayı yaptığı için başka ülkelere vize uygulamak zorunda kalacak. Çünkü Türkiye üzerinden mesela Asya'dan, Orta Doğu'dan geçenler için ciddi sıkıntı yaratacak. Ha, Türkiye bunu bu dönem için iç kazanım olarak kendi hanesine yazabilir ama sorunun daha büyüğü Avrupa içinde, Türkiye içinde hala masada duruyor. İşin vicdani tarafını da Ahmet Hakan köşesinde şöyle özetlemiş: İçinde erdeme pek yer vermeyen hesaplarla, ifade özgürlüğü gibi konuların ikinci plana atılmasıyla, zavallı mülteciler üzerinden yapılan Kayseri pazarlıklarıyla, Avrupalıların aman mülteci geleceğine vizesiz Türkler gelsin şeklindeki bencil ve kibirli yaklaşımlarıyla gölgelenerek gelişmeseydi keşke bu görüşme diyor. Eğer Haziran'da Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz girmemiz mümkün olacaksa, Paris sokaklarında, Londra caddelerinde, İtalyan kırsalında falan dolaşırken zavallı mülteciler gelmeyecek mi gözümüzün önüne diye sormuş. Bizim gördüğümüz kadarıyla bu birebir anlaşması gerçekten masa üzerinde Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamada bizdeki sayı artmayacak derken bunu kastetti. Yani Türkiye aldığı her göçmen karşılığında karşı tarafa bir tane göçmen gönderecek ya da Avrupa Birliği Türkiye'deki göçmen ya da mülteci havuzundan seçtiği her kendince kalifiye belli bir çizginin üzerinde eğitim sahibi mültecinin karşılığında elindeki bir mülteciyi geri gönderecek. Bu biraz Birleşmiş Milletler tarafından da tartışılan çok da ahlaki olmayan bir takas anlaşması gibi duruyor. Nitekim insan hakları örgütleri, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bunun bu haliyle yürütülemeyeceğine, kadınlar, çocuklar vesaire gibi nüfusun, suistimale açık nüfusun sıkıntı çekebilecek kişilerin sadece rakamsal takasla geri gönderilemeyeceğinin altını çiziyorlar. İşin o kısmı Avrupa Birliği'ni ne kadar bağlayacak henüz bilemiyoruz ama gerçekten bu anlaşmada somut olan, gerçekleşecek olan bir madde varsa bu muhtemelen birebir takas anlaşması.
Gelelim Türkiye'nin güneydoğusuna. Güneydoğu'da operasyonlar bazı yörelerde tamamlanmış durumda. Güneydoğu'daki durumla ilgili konuşalım. Buralarda durum nedir?
Cizre'nin ardından Sur'da da 100 günün ardından operasyonların bittiği duyuruldu. Keza İdil'de de çok hızlı bir operasyon dalgasının ardından 2 polis şehit verildi ve orada da aynı gün apar topar operasyonların bitirildiği duyuruldu. Şimdi bu gerçekten o bölgelerden PKK'nın çekilip çekilmediği ya da hendeklerin tamamen kapatılıp kapatılmadığı meselesini aydınlatmıyor. Muhtemelen Sur'da hala tuzaklanmış bazı evler veya tamamen silahtan arındırılamamış yerler var. Ama devlet gördüğümüz kadarıyla Nevruz yaklaşırken operasyonların tonunu düşürme kararı almış gözüküyor. Yüksekova burada tek istisna çünkü Yüksekova son aylara kadar çok sessiz geçiren bir dönemin ardından birkaç köşe yazısında örneğin Saygı Öztürk'ün bu hafta yazdığı yazılarda ciddi bir yapılanmanın merkezi haline geldiği söyleniyordu. Şimdi Yüksekova'da başlayan operasyon çok daha büyük bir operasyonun işaretçisi olabilir ya da devlet Nevruz'a kadar olan süreyi böyle bir operasyonla değerlendirip sonrasında yeniden farklı bir konseptle işte yeni konuşulan mahallelere, polislere ya da bekçilere zimmetleme ya da dediğimiz gibi her mahalleye büyükçe bir karakol kurma gibi konseptle yeni bir güvenlik yapılanması içine girecek gibi gözüküyor. Tabii çok büyük can kaybı var. Türkiye'nin neredeyse Temmuz ayından bu yana veya Kasım ayından bu yana geçirdiği süreçte yüzlerce sivil vatandaşı, güvenlik görevlisi PKK'lı öldürüldü. Son yılların en sert şehir çatışmaları dediğimiz gibi Türkiye'nin ilk defa şahit olduğu meskun mahal çatışması yaşandı. Bitti mi dersek bence henüz bitmedi. Hatta belli noktalarda yarısına bile gelinmedi ama başlanmayan noktaları belki de başlamayacak devlet ve farklı bir metot kullanacak. Ha, öte yandan örgütün Suriye'deki durum nedeniyle sınır dışına çekildiği, belli noktalarda tıpkı IŞİD gibi buharlaştığı, dağ kadrolarına doğru çekildiği ve klasik bahar operasyonuna hazırlandığı senaryoları da güvenlik uzmanları, analistleri tarafından biraz da korku verici ifadelerle dillendiriliyor.
Bu arada fezlekeler konusu gündemde. Bütçe görüşmelerinden sonra dokunulmazlıkların kaldırılması konulu fezlekelerin Büyük Millet Meclisi'ne geldiği ancak bunların görüşmelerinin bütçe görüşmelerinden sonra yapılacağı konusu var. Dokunulmazlıkların kaldırılması tartışmaları var. Belirli isimler hakkında Halkların Demokratik Partisi'nden özellikle bu kişilerin dokunulmazlıkların kaldırılması ve yargı sürecine girilmesi söz konusu. Bu konuda senin bize aktaracakların nedir?
Birkaç nokta var. Şimdi mesela birkaç ay önce hatırlayacaksınız belediyelere kayyum atanması, HDP'li belediyelere el konulması, buraların belediye başkanları değil de valiler tarafından yönetilmesi gibi bazı senaryolar da ortalıkta gezmişti. Bunun çok hukuki dayanağı olmadığı ortaya çıktı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı mesela Gülten Kışanak iş makinalarını kullanma iznini kaldıran valiliğe itiraz etti. Belediyenin hiçbir makinesi ve malzemesi hendek barikatta kullanılmadı. Valiliğin yazısı sıkıntılı dedi. Şimdi bu yeni bir güvenlik konseptinin işareti. Bölgede bu tip işleri, altyapı işlerini devlet artık kendi eliyle yapacak muhtemelen. Alt yüklenici firmalar ya da belediyelere devretmeyecek. Bunun da kendi içinde bölgedeki ekonomiye ve istihdama doğal olarak negatif bir etkisi olacak. Dokunulmazlıklar dosyasına gelirsek, şimdi gelinen noktada 5 milletvekili, bir de taziyeye giden milletvekili birlikte olmak üzere 6 ismin sanırsam fezlekeleri artık meclise gelmiş durumda. Bunların hepsinin toptan olarak aşağı indirilmesi gündeme gelecek mi? Konuştuğumuz uzmanlara göre önce komisyona gelecek. Önümüzdeki hafta gündemde ağırlıklı olarak bu konunun konuşulması bekleniyor. Ama meclis gündemine inmesi için AK Parti'nin özellikle Nevruz'un geçmesini beklediği gelen bilgiler arasında. Abdülkadir Selvi Yeni Şafak'ta şöyle yazıyor. Türkiye 90'lı yılların Türkiye'si değil, edindiğim izlenim birkaç milletvekiline dokunulacağı yönünde. Aracında patlayıcı taşıyan ya da canlı bombanın evine taziye ziyaretinde bulunan isimlere dokunulacak. Ama tutuklanması değil, tutuksuz olarak yargılanma süreci yaşanabilir. Bu arada Sırrı Süreyya Önder de, ki son fezlekede onun da adı var, başkanlık talep edenleri fezlekeye konu etmedikleri sürece öz yönetimi talep edenleri fezlekeye konu edemezler. Cumhurbaşkanının ifadeleriyle söyleyeyim. Kim demiş ki biz uysal koyunuz? Bizden bir tek vekile dokunamazlar bu anlamda. Arkamızda halkın seçim iradesi var dedi. Şimdi gördüğümüz kadarıyla HDP de kolay kolay yenilmeyecek. Ya da en azından 90'larda Leyla Zanalar'ın, Ahmet Türkler'in yaşadığı gibi meclisten topluca alınıp enselerinden bir minibüse tıkılarak gözaltına alınmaları sürecine girmeyecekler. Eş başkanların bu işten muaf tutulabileceği, Selahattin Demirtaş'ın özellikle kenarda tutulabileceği, belki Figen Yüksekdağ'ın yargı sürecine getirilebileceği de konuşulan kulisler arasında. Ama bütün bunlar için yine dediğimiz gibi hükümete yakın gazetelerin verdiği tarih birkaç haftayı bulabilir, belki bir ayı bulabilir. Nevruz'u geçirmek şart diye konuşuluyor.
Gelelim Zaman'a ve Cihan Haber Ajansı'na kayyum atanması konusuna. Bunun öncesinde geçtiğimiz hafta içinde de Boydak Holding'in yaptığı bir açıklama vardı geçtiğimiz günlerde. Biz devletin yanındayız, devletle birlikteyiz, en ufak bir zarar vermedik, hiçbir zaman içinde düşünmeyiz böyle bir zararı devletimize ve ülkemize şeklinde. Ancak Boydaklardan da 3 kişi gözaltına alındı. Boydak Holding bünyesinde de bir takım çalkantılar var. Senin ekleyeceklerin vardır mutlaka.
Zaman Gazetesi'ne, Cihan Haber Ajansı'na, Feza Yayıncılık Grubu'na topluca, buna Today Zaman Gazetesi dahil örneğin, geçtiğimiz hafta kayyum atanması Cuma günü, sonra Cumartesi ve Pazar günü tabiri caizse polis marifetiyle binanın boşaltılması, gazetecilerin içeriye girememesi, gazetenin okuyucularının özellikle mesela muhafazakar camiadan gelen kadın okuyucuların gazetenin önünde polis tarafından çok sert müdahale görmesi, yaralanmaları bizim beklentilerimiz içerisinde bir miktar infial yaratmalıydı. Valilik ve emniyet dozunda müdahale yapıldığını söylemekle yetindi. Gördüğümüz kadarıyla güvenlik bürokrasisi paralel yapıyla mücadele, kendi tabiriyle ya da Gülen hareketiyle mücadelede kolay geri adım atmayacak. Boydak Holding'e, Boydak grubunun iki üst düzey yöneticisinin tutuklanması, artık hapisteler, bunun en önemli işaretlerinden biri. Bir diğeri örneğin İzmir'deki Şifa Üniversitesi'nin de rektörü gözaltına alındı. Böyle bir dizi Gülen hareketine yakın akademik kurumada, üniversitelere de el konacağı, bunların kapatılacağı ya da devredileceği gibi çok sayıda köşe yazısı da yer alıyor. Başta hükümete yakın isimlerden Cem Küçük olmak üzere. Şimdi bunun yaratacağı bir doğal olarak sıkıntı dalgası var. Özellikle Zaman'a yapılan müdahale yurt dışı basında, New York Times'ta başta olmak üzere çok ciddi tepki doğurmuş durumda. Ama Gülen Hareketi'nin yarattığı ekonomik varlığın, Zaman Gazetesi olabilir, Cihan Haber Ajansı olabilir, üniversiteler olabilir, artık Gülen Hareketi'yle hiçbir bağlantısı olmadığı halde bu dalgadan kurtulamayan Boydak gibi Kayseri'nin en büyük iş çevrelerinden biri olabilir. Bu dalganın devam etmesi halinde çok daha sıkıntılı, özellikle ekonomik anlamda sıkıntılı gelişmelerin olacağı kaçınılmaz. Bu Türkiye'nin özellikle dışarıdaki algısında, yabancı sermaye algısında sıkıntı yaratacak gibi gözükmekte.
Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine buluşmak üzere. Bugünlük hoşçakalın.
İstanbul'dan bütün dinleyicilerimize iyi hafta sonları diliyorum.